Herkese merhabalar, ben Burak Şolt ve yeni bir inceleme videosuyla daha karşınızdayım. Bu videoda sizlerle beraber Samsung Galaxy Tab S7 FE'yi inceleyeceğiz. Şimdi Tab S7 ailesinin arkadaşlar 3 tane ferdi olmuş oldu. Tab S7 FE en küçük kardeş, S7 ortanca ve S7 Plus da bu serinin, bu ailenin abisi olarak geçiyor artık. Şimdi S7 ve S7 Plus'ın aslında LTE'li versiyonları var ama ülkemizde Wi-Fi'li olanları satılıyor. Tab S7 FE ise direkt LTE olarak geliyor. Yani Samsung kendi içerisinde aslında üst segmente LTE'li bir çözüm getirmiş oldu, seçenek getirmiş oldu arkadaşlar. Bu ürün bana kutusuyla beraber ulaşmadı. Lakin içerisinden bir tane adaptör, Type-C kablosu ve bir tane de kalem çıkmakta, bilginiz olsun. Öncelikle temel bir benzerlik ve farktan bahsetmek istiyorum. Tüm kardeşlerin ekran kasa oranları aynı, arka görünümleri de hali benzer. S7 ve S7 FE'nin ekranları aynı çözünürlükte, aynı TFT ekranlar. S7 Plus'ta ise AMOLED bir ekran var. Bir Galaxy Tab almak için en önemli sebebi oluşturuyor belki de. 12.4 inçlik bir tablet. Ekran kasa oranı %85 civarı, lakin yine de bir tablet için hayli büyük. Altında Poco pinler göreceksiniz. Evet, buraya ekstra olarak satın alabileceğiniz bu klavyeli kılıfı takıyorsunuz. Mıknatıslarla yeterince tutunuyor. Bir süredir incelemelerimi ben klavyesiyle Tab S7 Plus ile yazan biri olarak şunu söyleyebilirim. Tuşları arasındaki mesafesi, geri bildirimi, genel olarak sessizliği ve toplam keyfi derken benim favorim haline geldi. Tableti benim için ikisi bir arada bir çözüm haline getirdi. Yalnız şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Şimdi bu tablet 608 gram halinde, klavye ise 505 gram halinde. Yine de bir ikisi bir arada dizüstüden çok çok hafif arkadaşlar ve bu tableti bir ikisi bir arada çözüme dönüştürebiliyor aslında, ama üzerinden geçmemek lazım, atlamamak lazım. Mobilite anlamında önemli şeyler bunlar. Rakibi tarafına geldiğimizde iPad Pro'ya bakın mesela, Magic Keyboard'ları var onların da. O Magic Keyboard da 600 gram civarlarında. Yani rakibinde de çok farklı bir durum yok. Lakin bunlar atlanmaması gereken detaylar. Bu Mystic Black rengi olarak geçiyor. Nispeten mat bir renk. O kadar derin ve koyu değil. Dolayısıyla daha hoş geldi gözüme benim. Cam yüzey kadar parmak izi de tutmuyor. Alüminyum malzemenin hissiyatı da, işçiliği de gayet güzel, gayet premium hissettiriyor. S7 Plus 5.7 mm kalınlığında, belki de inceliğinde demek gerek. S7 FE ise 6.3 mm. Belirgin bir fark değil, yine gayet ince. iPad Pro 6.4 mm, iPad Air 6.1 mm kalınlığında. Ağırlık dengesi iyi kurulmuş. Bu da olduğundan hafif hissettirmesini sağlamış. Ekranın boyutunu gördükten sonra daha ağır olur diye düşünüyorsunuz ama elinize alınca o kadar da değilmiş dedim ben. 2560x1600 çözünürlüğünde 60 Hz tazelemesine sahip, 16:10 formatında 243 ppi TFT bir ekran. Netflix'te, YouTube'da içerik tüketirken tabii ki AMOLED'e göre performansı belli ama renkleri, canlılığı, ton ayrımı yine gayet iyi bir ekran. İçerik tüketip gayet keyif alabileceğiniz bir ekran. Beyaz ekranda bir doküman üzerinde çalışırken S7 Plus'ın piksel dizilimi dolayısıyla yanıp sönme tekniğiyle çalışan OLED ekranı eski OLED'ler kadar yorucu değil ama TFT sürekli aydınlatmasıyla göz için daha konforlu. Ekranın parlaklığı gayet iyi. Ben kapalı ortamlarda %40-%50 civarında tuttum. Güneş ışığı veyahut şiddetli ışık altında gayet görünür kalabiliyor. Bakış açıları gayet iyi. Renkler sapmıyor. Sadece parlaklığı değişiyor ama oldukça düşük düzeyde. Toplamda, hatta tekrarlayayım arkadaşlar, bu panel bir AMOLED panel değil. Özellikle siyahlarda bunu fark ediyorsunuz ama bir ekranın iyi başarım gösterebilmesi için illa AMOLED, OLED olmasına gerek yok. Renk doygunluğu, renk ayrımı, toplam renk gamutu ve izleme deneyimi olarak baktığımda beni ziyadesiyle tatmin etti arkadaşlar. Ne olabilirdi? 90 Hz olabilirdi bu ekran. Ne işlemci ne de batarya tarafında aslında buna bir engel yok. Dolayısıyla 90 Hz olurdu, olsaydı güzel olurdu.
Kalbinde Snapdragon 750G var, 8 nanometre mimarili bir yonga. 2 performans odaklı Cortex A77 bazlı çekirdek, 2.2 GHz'de 6 verimlilik odaklı Cortex A55 bazlı çekirdek 1.8 GHz'de çalışıyor. GPU tarafında Adreno 619 var. CPU gücü anlamında Snapdragon 845'in %7 kadar üstünde, GPU tarafında ise yarı yarıya geride. Fiyat segmentinde Snapdragon 865'li 120 Hz ekranlı Huawei tabletler bulunabiliyor aslında ama Google uygulamalarından mahrumlar. Dolayısıyla en azından benim için bir anlam ifade etmiyorlar. 15 dakikalık stres testinde gücünün %88'ini koruyabiliyor, bu konuda hayli iyi. Nispeten mütevazı yonga ve geniş termal bütçe meyvesini bu konuda veriyor. 4 GB RAM ve 64 GB depolama ile geliyor. Okuma hızı 1 GB bölü saniye civarı, yazma hızı da 500 MB bölü saniye civarı. Gayet iyi. İstenirse microSD hafıza kartıyla depolamayı artırabilirsiniz. Oyun performansını PUBG Mobile ile test ettim. Dengeli grafik ve aşırı kare saniye ayarıyla 40 FPS'nin üzerinde kalabiliyor. Anlık kare düşmesi, takılma, duruma yok. Belirgin bir ısı da hissetmiyorsunuz ama en kritik nokta şu. Bu tablet 12.4 inç boyutunda. Elle tutulabilir ne boyutta ne de ağırlıkta. Kucağınızdayken veya standındayken basit kontrolleri olan oyunlar oynanabilir tabii. Mesela Hearthstone çok keyifli böyle bir ekranda ama böyle FPS oyunları zor. Ekran boyutunun bir avantajı şu oluyor. Oyun stream hizmetlerinden faydalanıyorsanız GeForce Now gibi kol bağlayıp gittiğiniz yerde bir oyun makinesine çevirebilirsiniz. Arkada 8 megapiksel, önde 5 megapiksel kamera var. İkisi de 1080p 30 kare saniye video çekebiliyor. Bir tablette kamerayı önemsemeyebilirsiniz. Yani eskiden önemsemiyorduk en azından ama artık toplantılarımızı evden yapıyoruz. Eğitim hayatımızı çevrim içi olarak sürdürüyoruz. Otomatik kadrajlama özelliğine sahip optik değil elektronik bir süreç bu. Yüzünüzü tespit ediyor ve buna göre kadrajı belirliyor. Özellikle ön kamera için konuşmak gerekirse detay gücünü toplantı ve eğitim amaçlı olarak ben yeterli buldum. Loş ışıklı ortamlarda ortalığı noise'a boğmuyor, bu gayet iyi. İyi ışık sağlandığında gayet kullanılabilir bir görüntü karşı tarafa yolluyor. Android 11 üzerine kurulu One UI 3.1 arayüzüyle geliyor. Tablet genel olarak seri kalabiliyor ama beklediğiniz anlarda olmuyor değil. Snapdragon 865'li abileriyle oyunda da arayüzde de fark görülür düzeyde. Lakin bu beklemeler hiçbir zaman sıkıcı noktalara ulaşmıyor. S6 Lite da sıkıyor mesela. Ekranı bölebilmek, ekran bu kadar büyükken inanılmaz işime yarıyor. Bir tarafta metnim, bir tarafta tükettiğim YouTube içeriği. Taşınabilir, ölçeklenebilir pencereler halinde de kullanabilirsiniz. Çok da pencere başarımı genel olarak gayet iyi, alışkanlık oluşturacak kadar başarılı. Kutudan bir kalemle beraber çıkıyor, ekstra satın almak zorunda kalmıyorsunuz. Hızlıca not almak, görsel üzerinde bir şeyler işaretleyip iş arkadaşlarıyla paylaşmak, penap ile çizim yapmak, boyama yapmak, bunlar keyifli ve pratik şeyler. Ben Seydi Plus'ı kalemiyle beraber her gün aktif bir şekilde kullanıyorum. Kalem benim yaptığım iş için elim ayağım oldu. Çekimler için özellikle bol bol not alıyorum. İncelemeler için bol bol not alıyorum. Kalemin ucundan ne kadar aktif kullandığım anlaşılıyordur sanırım. Dex var, Dex arayüzü var diyelim biz ona. Bir düzlüğe benziyor bu şekilde. Ölçekleme değişiyor, pencere kontrolü, başlat menüsü, sağda tarih saat ve hızlı erişim kutusu gibi özelleştirmeler var. Ama Android veyahut iOS bir tabletin bir Windows ya da bir macOS yerine geçebileceğini henüz düşünmüyorum ben. Belirgin birkaç iş yükünü telafi edebilir. Mesela daha önceleri yanıma dizüstü alıyordum ben yazı yazmak için, çeviri yapmak için. Şimdi tabletimi alıp götürüyorum klavyesiyle ama her şeyiyle tam bir alternatif olmuyor dizüstüye. İçerisinde 10.090 mAh kapasitede bir batarya var. Seydi Plus ile aynı kapasite bu. SIM kart takılı değilken %50 ekran ışığı ve ses ile YouTube'da 720p 1080p video tükettim. Saatte %9 civarı tüketiyor. Toplamda da 10 saatin üzerine çıkabildim. Gayet iyi. SIM kart takılı halde bu süre 6-7 saat civarında seyretti. Sonuçta hücresel veri, güç tüketimi Wi-Fi'dan çok daha yüksek ama yine de fena bir süre değil. Ben %40-%50 ekran ışığı, hoparlörlerde %50'de Spotify'dan bir şeyler dinlerken bölünmüş ekran modunda bir şeyler yazıyorum. AliExpress, Gearbest gibi alışveriş sitelerinde geziyorum. YouTube ve Netflix'te hayli vakit geçiriyorum. Telefonda, tablette pek oyun oynayan birisi değilim. Nispeten karma bir kullanımla 6-7 saatin üzerine çıkabiliyorum. Kullandığınız hat ve çekim gücüne göre bu süre %25-%30 değişim gösterebilir, bilginiz olsun. Kullanım süresi, ekran süresi Tab Seydi Plus'tan daha iyi olabilirdi diyebilirsiniz arkadaşlar. Zira ikisinin de içerisinde 10.090 mAh'lik bataryalar var. Ama burada diyeceksiniz daha mütevazı bir Yonga var aslında. Neden? Şöyle bir durum söz konusu. Seydi Plus'ta arkadaşlar AMOLED ekran var. Enerji verimliliği çok daha yüksek bir panel. Burada TFT ekran var. Yani o ekrandan yapılan tasarruf aslında panele gidiyor yine. Neden 90 Hz değil dedik ya. İşte 90 Hz de olsaydı, bir de LTE işin içine girdiğinde arkadaşlar, LTE Wi-Fi'dan çok daha fazla güç tüketiyor. İkisinin yükü bu bataryayı çok yoracaktı ve kullanım süresi hayli düşecekti. O yüzden durum bu şekilde. Ve 45 Watt adaptör destekliyor aslında. 45 Watt şarj destekli. Seydi Plus da destekli ama kendinden çok daha pahalı. Yani Seydi F'den çok daha pahalı. Seydi Plus'ta bile 45 Watt'lık adaptör yokken tabii ki burada da 15 Watt'lık adaptörle beraber geliyor. AKG imzalı Dolby Atmos'lu stereo bir hoparlör kurulumu var. CD Plus'ta 4 hoparlör vardı. Tek hoparlör artık bir kulağını sağırmış gibi hissettiriyor. Stereo hoparlör mutlu ediyor. 4 hoparlör güzel bir lüks. CD Plus ile karşılaştırınca sadece maksimum seste belirgin bir fark var. Onun dışında detayı, orta ve üst sesleri gayet güzel. Düşük frekanslara da iniyor, baslar da var yani. Maksimum sesi karşısındakini tatmin eder bence. Ben beğendim. Bluetooth 5.0 var, Sony WH-1000XM4 ile kullandım, elde kaçabiliyorsunuz, gecikme süresi düşük, keyifli bir ikili oldular içerik tüketirken. Wi-Fi 5 standardında bir Wi-Fi adaptörü var, ne menzili ne de hızı sorun yaşatmadı, çekim gücü telefonlardan belirgin şekilde iyi, Distro'lardan 1-2 tık geride. Samsung Galaxy Tab S7FE. Bu videonun çekildiği tarih itibarıyla fiyatı 5200 TL civarı, güncel fiyatına mutlaka kendiniz bakın. Abileriyle arasındaki en önemli, ihtiyaç durumunda karar değiştirebilecek özelliği LTE desteklemesi, hat takılabilmesi. Bu özelliğinden faydalanacaksanız güzel bir tablet tavsiye edebilirim. Lakin benim LTE ile işim yok, kullanımım hat gerektirmiyor diyorsanız Tab S7 indirim takip edersiniz 5000 TL'ye, Tab S7 Plus ise 6500 TL civarına bulunabiliyor ki ekranları, işlemcileri, hoparlörleri, kameraları olsun daha dolu paketler. Ben editör olarak Tab S7 Plus kullanıyorum mesela. Hat takılabilen 128 GB 13 ekranlı iPad ise kalem hariç 5899 lira. Kalem yok, iki yönlü stereo hoparlör yok, ekran kıyasla küçük ama CPU gücü olarak benzer, GPU gücünde ise iki katı kadar daha güçlü ve iPadOS gibi bir işletim sistemi avantajı var. Uzun lafın kısası şu, Android özgürlüğüne sahip bu tabletin fiyat segmentinde pek bir rakibi yok. LTE tabletler arasında iş görür bir çözüm Tab S7FE.
Evet, böylelikle sizlerle beraber Samsung Galaxy Tab S7 FE'yi incelemiş olduk arkadaşlar. Ürün ve inceleme videosu hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında mutlaka bekliyor olacağım. Benim bu tabletle alakalı değinmediğim lakin sizin merak ettiğiniz bir şey olursa bana Instagram hesabım üzerinden erişebilirsiniz. İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.